Yavuz Bey, bu haftaki görüşmemize Türkiye ve çevresindeki diplomatik trafikle başlayalım. Amerikan Savunma Bakanı'nın ziyareti söz konusu oldu. Türk Dışişleri Bakanı'nın Irak ziyareti, Erbil ziyareti söz konusu oldu.
Türkiye'nin hemen sınırında gerçekten çok yüksek bir ateş var Türkiye açısından bakıldığında. Tansiyonu yükselten başlıkları belki sıralayabiliriz. Oradan bu trafiğe geçebiliriz. Aslında bu trafiğin nedeni de o başlıklar. Birinci en önemli başlık, en önemli gerekçelerinden birisi 25 Eylül'de yapılacak olan referandum. İlk kez bir Kürt bölgesinin bağımsızlık talebi bu denli ortaya çıkmış vaziyette ve Türkiye buna son derece net bir biçimde karşı çıkıyor. Bir diğeri Suriye'de oluşturulmak istenen, artık Türkiye tarafından çok açıkça dile getirilen bir Kürt koridoru ve devamında gelecek olan bağımsız bir Kürdistan ilanı beklentisi ve üçüncü önemli başlık da İdlib olacak. Birinci başlık önemli çünkü 25 Eylül yaklaşıyor. Barzani'nin bu referandumdan vazgeçebileceğine ilişkin işaretler vardı. Aslında orada bu referandumu düzenleyen heyetin de bir takım adımlar atılması halinde referandumdan vazgeçebileceğine ilişkin beyanları da söz konusuydu. Ama son olarak Barzani referandumun ertelenmesi söz konusu değil dedi. Bir daha aday olmayacağını söyledi. Sanki ok yaydan çıkmış gibi konuştu. Ama hem Ankara hem Tahran hem Irak bu işten vazgeçmiyor. Türkiye'den yapılan açıklamalara baktığınızda bu referandumun önümüzdeki süreçte Orta Doğu'daki tansiyonu daha da arttıracağına ilişkin bir takım tespitler var, tahminler söz konusu. Kürt-Arap çatışmasını beraberinde getirebileceğine ilişkin endişeler dile getiriliyor. Türkiye'nin kendi içindeki bölünme kaygısından ziyade önümüzdeki süreçte bölgedeki tansiyonu arttırabileceği, bölgedeki ülkelerin bu oluşuma karşı çıktığı öne çıkartılıyor. Bu çerçevede hem Amerika Birleşik Devletleri ile temaslar devam ediyor. Amerika'nın Savunma Bakanı Türkiye'ye geldi bölge turundan sonra. Hem işte dediğimiz gibi İran'la ilişkilerin yakınlaştığını görüyoruz. Hem de Bağdat'la ilişkiler bu başlık altında yeniden ısınıyor. Özellikle İran temasının ardından Mevlüt Çavuşoğlu hem Bağdat'a gitti hem Erbil'e gitti. Türkiye'nin bu kaygılarını dile getirmek açısından. Ancak Bağdat'ta yapılan görüşmeler sırasında Amerikalı Savunma Bakanı'nın da Türkiye'de olduğunun altını çizelim. Önümüzdeki dönemde Rus Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye'ye ziyareti söz konusu. Yani Türkiye kendi içinde baktığınızda hem bir bölünme kaygısı yaşıyor. Yani bağımsız bir Kürdistan'ın Türkiye'deki bölünme kaygılarını arttıracağını söylüyor. Hem de bölgedeki savaş riskini, çatışma riskini, zaten var olan çatışmanın daha da artma riskini beraberinde getireceğini söylüyor. Ve hem İran, hem Irak, hem Türkiye'nin kabul etmediği böyle bir gelişmenin hayata geçirmesinde imkansız olacağını aktarıyor. 25 Eylül'de ilgili aslında bu trafiğin en önemli başlıklarından birisi bu ve Türkiye'nin duruşu böyle. Birazdan iç politikaya da yansımalarını aktaracağım ama bir diğer önemli konu Türkiye açısından baktığınızda Kobani ve Afrin iki kanton var. Arada da Türkiye'nin yaptığı operasyon sonrasında muhaliflerin elinde olan bir bölge var. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile PYD'nin anlaştığına ve bu bölgede Kobani ile Afrin'in birleştirilerek Türkiye sınırında bir Suriye'de yaşayan Kürtlerin özel bir bölge oluşturmaya çalıştığına, sonrasında da bağımsızlık ilanı için hazırlık yapıldığına inanıyor. Bu çerçevede PYD'nin askeri olarak desteklendiğine, silahlar gönderildiğine, o silahların sadece IŞİD'le mücadele için değil, önümüzdeki süreçte bir bağımsız devlet kurulumunun da temellerinin atılması için gönderildiğine inanıyor ve bunu açıkça da dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde bunu çok sık dile getirmeye başladı. Suriye'deki Kürtlerin o iki kantonu birleştirmesine asla izin verilmeyecek dedi. Ve Afrin için bir operasyon sinyali de verdi. Ayrıca Kürtlerin Akdeniz'e inmelerine asla müsaade edilmeyecek dedi. Türkiye'nin bu bir beka sorunudur dedi. Yani yine bir bölünme kaygısının öne çıktığını ve bu şekilde dile getirildiğini görüyoruz. Ve Türkiye eğer canı yanarsa gözü hiçbir şey görmez, kendi başının çaresine bakar diyerek bir Afrin operasyonunda işaretini verdi. Aslında bunu çok sık söylüyor son zamanlarda ama daha fazla altını çizmeye başladığını söyleyebiliriz. Hem de Amerika'yı eleştirerek buna ilişkin bir takım askeri harekat planlarının hazırlandığı konusunda da kulislerdeki bilgiler gazete sayfalarına yansımaya başladı. Yani tansiyonun bölgede hem Suriye başlığı altında hem de Irak başlığı altında Kürtlerle ilgili gelişmeler ışığında arttığına ilişkin bilgiyi aktarabilirim. Bir de İdlib başlığı var. O da önemli. İdlib'de El Nusra Türkiye tarafından da terör örgütü olarak görülüyor. Amerika tarafından da, Rusya tarafından da. Onun etkinliğinin artmasıyla beraber biraz gözler o bölgeye de kilitlenmiş durumda. O da Suriye'nin içindeki gelişmeler çerçevesinde değerlendirilebilir. Amerika o bölgede El Nusra'nın etkinliğinin artmasından rahatsızlığını dile getirdi. Rusya da aynı şekilde. Suriye hükümeti de aynı kaygıları paylaşıyor ve Türkiye'nin sanki onlarla yan yana gösterilmesi gibi bir durum var. Buna karşı bir takım önlemler alınıyor. Önümüzdeki süreçte o bölgedeki El Nusra kuvvetlerine yönelik bir operasyon olur mu sorusu da gündemde. Türkiye hem El Nusracılarla, İdlib'deki o muhaliflerle yan yana gözükmek istemiyor ama aynı zamanda oradaki çatışmalarla beraber ortaya çıkabilecek yeni bir göç dalgasından da kaygı duyuyor. Yani satranç tahtasında birçok hamle noktası var, birçok oyuncu var. O oyuncular tek tek hamlelerini yapıyorlar. Türkiye'de sanki o tahtanın bir tarafında gibi görünüyor. Bazı alanlarda İran'la karşı karşıya duruyor, politikaları uymuyor. Bazı alanlarda benzer politikalar dile getiriliyor ve aynı tarafta görünüyor. Farklı oyuncular söz konusu bölgede, farklı oyuncuların farklı konularda ittifakları ve farklı konularda da karşı karşıya geldiklerine ilişkin görüntü var. Çok karışık bir ortam. Çok karışık ortamda son dönemde özellikle 25 Eylül'deki referandum yapılacağına ilişkin karar sonrasında daha da tansiyonun arttığını görüyoruz. Belki bir ekleme yapmam lazım. Bunun tabii Türkiye'de iç politikaya da etkisi var. Onu da aktarayım isterseniz. Son olarak Devlet Bahçeli'ki hükümetle son dönemde politikaları hep paralel devam eden Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, o da 25 Eylül'de yapılacak olan referandum konusunda Türkiye'nin bunu bir savaş nedeni sayması gerektiğini söyledi. Yani içeride de durum çok sakin değil. O dışarıdaki gelişmenin içeriye de yansıması var.
Evet, Milliyetçi Hareket Partisi ile devam edelim. Koray Aydın bu partinin önde gelen isimlerinden biri. Meral Akşener'e desteğini açıkladı. Oradaki gelişmeler neler?
Milliyetçi Hareket Partisi deyince hemen aklımıza muhalifler geliyor. Dört muhaliften bahsediyoruz. Sinan Oğan'dan, Meral Akşener'den, Koray Aydın'dan bahsediyoruz. Koray Aydın diğer muhaliflerden farklı bir isim. Çünkü hep Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde kalarak muhalefet eden bir isim. Diğer isimlerle birlikte görünse de hep MHP çatısı altındaydı. Koray Aydın'ı ihraç etmek için MHP Genel Merkezi herhangi bir girişimde de bulunmadı. Diğer adayların tamamını ihraç etti partiden. Onları destekleyenleri de ihraç etti. Ve Meral Akşener parti kurma çalışmalarını sürdürürken Koray Aydın bir basın toplantısıyla hem Devlet Bahçeli'yi son derece sert eleştirdi, hem de bugüne kadar hep içeride mücadele taraftarı olmasına rağmen artık bunun imkanı olmadığını dile getirerek istifa etti. Meral Akşener'i destekleyeceğini, o partinin içinde bulunacağını da beyan etti. Bu da tabii o cenahtaki hareketliği arttırdı. Çünkü MHP teşkilat tarafından da bilinen, desteklenen ki geçmiş kurultayda Devlet Bahçeli'nin karşısına aday olarak çıkmış 400'ün üzerinde delegenin de oyunu almıştı. Bu da çok dikkat çekici bulmuştu ve Bahçeli'ye uyarı olarak algılanmıştı. Bu nedenle Koray Aydın'ın MHP'den ayrılıp artık MHP ile yürümenin imkanı yok demesi ve Meral Akşener'le birlikte hareket edeceğini söylemesi o cenahtaki hareketliği arttırdı diyebiliriz. Akşener farklı kesimlerden isimlerle de konuşuyor. O hareketin artık Ümit Özdağ ile birlikte, Meral Akşener'le birlikte, Koray Aydın'la birlikte farklı bir noktada parti oluşumunu Ekim ayının ortalarında gerçekleştirmesi bekleniyor. Sadece o dört adaydan Sinan Oğan dışarıda kalmış görünüyor. O da Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamış ve dışarıdan bu süreci, bu mücadeleyi devam ettireceğini söylemişti. Şimdi ise Koray Aydın istifasıyla ilgili basın toplantısı sırasında 2019 yılında adaylarının Meral Akşener olacağını açıkladı. Meral Akşener'in Erdoğan'ın karşısına çıkacağını, eğer ilk turda Erdoğan seçilemezse Meral Akşener'in mutlaka ikinci tura kalacağını, ikinci turda da Erdoğan'ı mağlup edeceğini iddia etti. Yani iddialı bir başlangıç yapıyor görünüyor MHP'li muhalifler. Buna ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları var. Bir boşluk gördüler ve orada politika yapmaya çalışıyorlar. Belki de Türkiye'nin ihtiyacı olan budur ama farklı bir yapıdır. Bununla ilgili çok fazla yorum yapmak istemem derken o bölgedeki boşluktan bahsetmesi dikkat çekiciydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yaklaşık %15-20 civarında AK Parti'ye oy veren seçmenin Meral Akşener'in önderliğinde kurulacak yeni partiyi tercih edebileceğine ilişkinde rakamlar konuşuluyor. Bunu da Koray Aydın yapılan anketlerden örnekler vererek ortaya koydu. Yani merkez sağda yeni bir partinin Meral Akşener'in liderliğinde kurulmak üzere hazır olduğunu görüyoruz. Ve bu yeni kurulacak partinin de 2019 yılına giderken Cumhurbaşkanı'nın adayının Meral Akşener olacağı artık resmen partinin önde gelen 3 isminden biri tarafından dile getirildiğini gördük bu hafta.
Buradan diğer muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na geçelim ve bu hafta onun atleti çok gündemdeydi. O konuda neler söyleyebilirsiniz?
Evet, adalet yürüyüşünde bir simge fotoğraf vardı. Önünde adalet yazan bir tişörtle yürümüştü. Elinde de bir adalet pankartı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun simge fotoğraf oydu. Adalet yürüyüşü geçti. Üzerinde tartışmalar artık çok seyrekleşti. Ve sonrasında bir kitap yayınlandı. Bir gazeteci tarafından adalet yürüyüşünün fotoğraflandığı bir kitap. Fotoğraflarında hikayeleri var. Orada bir fotoğraf. Kızıyla birlikte yemek yerken atlet var üzerinde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte masada poşetler var ve böyle mütevazi bir yemek görüntüsü. O yemek görüntüsü çok dikkat çekti. Vatandaş Kemal başlığıyla gazetelere haber doldu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması aslında bu tartışmayı alevlendirdi. Böyle atletle fotoğraf mı olur? Atatürk'ün partisinde, Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum diyorsun. Atatürk'ün bir tane atletle fotoğrafım var dedi. Bu meseleye Cumhurbaşkanı niye girdi? Bu siyasi tartışma neden böyle alevlendi? Bu konuda birçok yorum var. Bir ikisini aktarayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafı vererek aslında halktan biriyim, sizden biriyim diye bir mesaj verdiğini, bir halkla ilişkiler faaliyeti yürüttüğünü söyleyenler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu faaliyetten rahatsız olması nedeniyle bu tartışmaya girdiği ve bu şekilde davrandığını söyleyenler var. İşte Atatürk'ün atletli bir fotoğrafı var mı diye sorduktan sonra CHP'li milletvekili Atatürk'ün atletli ama atlet mayolu bir fotoğrafını paylaştılar var diyerek ve bu tartışma buradan yürüdü ve sanki AK Parti buradan devam eden bir halkla ilişkiler faaliyetini biraz itibarsız hale getirmek için bu tartışmaya girdi diyenlerin sayısı da az değil. Ama buna karşı CHP'liler de dahil olmak üzere atletle fotoğraf mı olur, bu güçlü bir lider simgesini bozar diye eleştiri yöneltenler de var. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu tartışmalar sorulduğunda biz adalet diyoruz, o atletle uğraşıyor diyerek Cumhurbaşkanı'na yine simge olabilecek bir cümleyle yanıt verdi. Zaten Cumhuriyet Halk Partililer bir adalet konferansı içinde harıl harıl faaliyet içindeler, onu söyleyebiliriz. Adalet yürüyüşünden sonra Çanakkale'de bir adalet konferansı düzenlenecek. Her kesimden yine adalet arayanlar o konferansta buluşacaklar. O konferansa giderken atlet üzerinden adaletin tartışıldığına şahit olduk.
Fethullah Gülen yapılanması davalarında dikkatinizi çeken bir şey var mı Yavuz Bey?
Evet, çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Yıl bitmeden davalar bitmedi, mağdurlar gözünün içine bakıyor hakimlerin diyerek. Bir kere orada bir tarih verilmesi adalet üzerinden süren davalar üzerinden bir tartışma konusu oldu. Ama tabii çok kritik davalar var. Mesela Akıncılar üstünde o gece bulunanların yargılandığı dava. Göz göre göre fotoğrafları olmasına rağmen, görüntüler olmasına rağmen orada bulunduklarını reddeden, oradaki sivillerle temas ettiklerini reddeden ve yalan söyleyen eski askerlerin ifadeleriyle karşılaşıyoruz bu dönemde. Ve aynı şekilde devam ediyor. Ben bilmiyorum, ben yapmadım, emir aldım, böyle bir sonuç olacağını bilmiyorum. Hatta bomba atanlar bile o noktada, yani gerçekten inanılması güç ifadelerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunun bir strateji olduğunu iddia edenler var hukukçular arasında. Bir diğer tarafta da Fethullahçı oldukları gerekçesiyle yargılanan iki önemli isim var. Birisi İstanbul eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın, bir diğeri de İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu. Önce Hüseyin Çapkın ifade verdi. Benim Fethullahçılarla herhangi bir alakam yok. 17-25 Aralık'ta bana sormadan operasyon yaptılar ve beni Cumhurbaşkanı'na sorun. O dönemin başbakanıydı. Birlikte yaşadık. Birlikte o süreçte çalıştık. Eğer Fethullahçı derse ben savunma yapmayacağım diyerek son derece kendisinden emin bir ifade verdi. Hüseyin Avni Mutlu da Fethullahçılarla herhangi bir irtibatının olmadığı, bir iki telefon bağlantısıyla kendisini suçlandığını söyledi. Hatta eskilerden örnekler verirken gözyaşlarını da tutamadı, o da gazetelere o şekilde haber oldu. O iki eski önemli bürokratın İstanbul açısından baktığınızda Türkiye açısından üst düzey bürokratlardandı ve gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yakın çalıştığı isimlerdi. Onların verdikleri ifadeler önemliydi ve onlar da reddettiler. Cumhurbaşkanını şahit gösterdiler. Hüseyin Avni Mutlu o dönemde ne İsa'ya yarandım, yaranabildim ne Musa'ya dedi. Özellikle Gezi sürecinde Fethullahçıların o işin organizatörü olduğuna ilişkin iddialar vardı. Benim bununla ilgili bir istihbaratım yok. İstihbarat olmadan da böyle bir şeyi bilemezdim. Bilseydim de böyle davranmazdım diyerek kendisini savundu. O iki ismin savunması bu haftanın dikkat çeken FETÖ davalarındaki savunmalardan ikisiydi.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.